Ayrım 27.
Bu çabalaması onu ters yüzü döndürmekten başka işe yaramadı. Artık arka arka kayıyordu. Yarı oturur durumda, çaresiz, öfkeli bir Lekago. Derken inişi hız kazanmaya başladı. Yukarıda, yokuşun başında duran Hal, Lekago'nun miğferinin ışığının giderek uzaklaşıp küçülüşünü seyrediyordu. Derken ışık daha uzaklardaki bir deniz fenerinden geliyormuş gibi görünmeye başladı. Hal'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Durum aslında komikti ama ya yokuşun dibinde bir kaya falan varsa? Hayır, yoktu. Hal o güne kadar bu kadar derin bir yerde böyle kaygan bir kir tabakasına rastlamamıştı. Işık epey uzakta, aşağı yukarı 60 metre aşağıda hareketsiz kaldı. Hiç ses yoktu, imdat sesi bile. Hal Lekago'nun bir yere çarpıp kendinden geçmesinden korktu. Derken geçitten yukarı bir ses yükseldi. Lekago'nun sesi öfke ve hırsdan kuduruyordu. Kelimeleri pek anlaşılmıyordu ama arada sırada bir ikisinin anlam taşıdığı da oluyordu. San Sebastian'ın delik deşik gavgavları adına. Demek Lekago'ya bir şey olmamıştı. Evet, durum gerçekten komik sayılabilirdi ama eğer son kangal ipleri de Lekago ile birlikte aşağı gitmemiş olsaydı. O bile o korkunç boğa kuvvetine rağmen ipi 60 metre yukarıya fırlatamazdı. Her derin bir soluk aldı. Şimdi dönüp Zapsiyak batını geçmesi, Çağlayan'a tırmanması, suyun içinden geçmesi ve ipi bıraktıkları yerden alması gerekiyordu. Düşünmesi bile yorucuydu. Ama her çantasını sırtından sıyırdı. Bunu yanında taşımanın anlamı yoktu. Geçitten aşağı tane tane kelimelerle seslendi. Ben ipi almaya gidiyorum. Aşağıdaki ışık kıpırdadı. Lekago ayağa kalkıyordu. Evet, git, al diye cevap geldi. Derken ışık bir an görünmez oldu. Şrap diye büyük bir su sesi duyuldu. Bunu öfkeli kükremeler, takırtılar, su şapırtıları ve küfürleri izledi. Sonra ışık tekrar göründü. Hal'in kahkahası hem geçidi hem de mağarayı doldurdu. Lekago herhalde nehre düşmüş olmalıydı. Demek nehir orada tekrar ortaya çıkıyordu. Ne acemilik ama. Aşağıdan Lekago'nun sesi duyuldu. Buraya geldiğinde seni öldürebilirim. Hal tekrar gülüp Çağlayan'a doğru yürümeye başladı. 3 çeyrek saat sonra tekrar kaygan yokuşun başındaydı. İpi sağlam bir yere bağlamakla uğraşıyordu. Hal önce ipe tutunup ayaküstü kaymayı denediyse de olmadı. Bir an içinde kendini kıçüstü oturur buldu. Ayakları önde hızla iniyordu. Pantolonunun önünde apış arasında kil birikintisi gittikçe yükselmekteydi. Kuşku verici bir leke. İşte bu, mağaracılığın şatafatlı engellerine, kayalara, bacalara, çağlayanlara hiç benzemeyen gülünç bir engeldi ama aşması aynı derecede güç bir engeldi. Sivrisinek sorunu gibi, budalaca, rahatsız edici ve yenmesinden onur kazanılmayan bir engel. Kaygan killer bütün mağaracıların nefret ettiği şeydi. Her sonunda yan üstü devrildiği zaman Lekago'yu düz bir raf şeklini almış taşın üstüne oturur buldu. Bisküvisini yiyor, zorizo içiyordu. Hal'in gelişini görmezlikten geldi. Gösterişsiz inişinden hala öfkeli, suya düşüşünden sırılsıklandı. Hal çevresine bakındı. Evet, kuşku yok, burası mağara sisteminin sonuydu. Bulundukları oda bir ev kadar vardı. Daha doğrusu Echebar Şatosu'nun kabul salonlarından biri kadar. Herhalde burası zaman zaman su doluyordu. Çünkü duvarlar dümdüz, taban da çakılsız ve tertemizdi. Lekago'nun üstüne oturup yemek yediği çıkıntı tabanın 1/3'ünü kaplıyordu. Uzak köşede ise dikdörtgen biçiminde muntazam bir çukur vardı. Tam bir şarap mahzeni gibi. Her şarap mahzeninin kenarına gidip ışığını aşağı doğru tuttu. Yan duvarlar dümdüzdü ama gene de köşeden inmesi kolay olacaktı. Acaba neden Lekago buraya inip mağarayı bitiren ilk insan olmak istemedi diye düşündü. Lekago onun aklından geçeni bilmiş gibi. Bu onuru sana sakladım dedi. Adalet olsun diye mi? Evet, ondan. Bu işte bir bit yeniği vardı. Sapına kadar Baskı olmakla birlikte Lekago Fransa'da eğitilmiş biriydi. Adalet duygusu ise Fransız düşüncesine tümüyle aykırı düşen bir kavramdı. Ne de olsa Fransızlar sonu gelmeyen kuşaklar halinde soylu yetiştirmiş fakat bir tek centilmen yetiştirmemiş bir ulustu. Orada adalet yerine yasalar vardı. Gene de uzun süre bekleyip şarap mahzenini bakir bırakmakta anlam yoktu. Hal aşağıya baktı, ayak basacak en iyi yerleri aradı. Bir dakika, o su sesi, Lukago suya düşmüştü. Neredeydi peki su? Hal durduğu yerde çizmesini uzatıp şarap mahzenine doğru sarkıttı. Dikkatle, birkaç santimetre aşağıda çizme suyun yüzeyine değip kırışıklıklar yarattı. Yüzey öylesine düzgündü ki havadan farkı yoktu. Dipteki kayaların biçimi de çok netti. Bunların su altında olduğu dünyada kimsenin aklına gelmezdi. Hel, seni piçoğlu piç diye fısıldadı, sonra güldü. Bu suyun içine indin öyle mi? Hel çizmesini yukarı çektiği anda suyun yüzündeki kırışıklıklarda kayboldu. Aşağıdaki güçlü akıntı yüzeyindeki kırışıklıkları bir anda emip yok ediyordu herhalde. Hel kenara diz çöküp suya hayranlıkla baktı. Hayır, suyun yüzü hareketsiz değildi. Alttaki akıntı burayı böyle geriyordu yalnızca. Nitekim Hel parmağını batırdığı zaman parmağı hafifçe eğildi. Bir basınç hissetti. Parmağın bir yanında izler meydana geldi. Dikkatle baktığında Hel mahzenin dip tarafında ta aşağıda üç keşe bir delik gördü. Nehir buradan dışarıya akıyor olmalıydı. Daha önce de böyle tuzak havuzlar görmüştü Hel mağaralarda. Akıntıyı belli etmeyen köpüksüz sular. İçindeki tüm mineral ve mikroorganizmalardan arınmış olduğu için normal su renginden bile mahrum olan sular. Hel duvarları inceledi, su çizgisini bulmaya çalıştı. Herhalde dipteki üçgen delikten su dışarıya çok düzenli şekilde akıyordu. Oysa yeraltı nehrinin debisi mevsimden mevsime değişiklik göstermekteydi. Hem bu adanın tümü hem de kaygan geçit zaman zaman suyla dolup bir sarnıç görevi yapıyor olmalıydı. Hatta yağışlar fazla olduğu zaman Zaspiyakbat'ın tabanında bile sığ bir göl meydana gelebilirdi. Oradaki dikitlerin durumu da böylelikle açıklanmış oluyordu işte. Buraya yağış mevsiminde inmiş olsalar yolculukları Zaspiyakbat'ta son bulacaktı demek. Suyu izleyemedikleri yerde dalgıç takımı kullanmaya niyet etmişlerdi ama eğer Zaspiyak dolu olsa herhalde kaygan geçisi su altında kolay bulamayacaktı. Bulsa bile oradan aşağıya yüzmek, bu odaya varmak, üçgen delikten geçip güçlü akıntıya kendini bırakmak ve açık havaya çıkmak imkansız olacaktı. İnişlerini kurak mevsimde yapmakla akıllılık etmişlerdi. Lukago saatine bakarak dedi, boyayı boşaltalım mı? Saat kaç? 7 az var. Bekleyelim de tam 7 olsun. Hesaplaması kolay olur. Hel görünmeyen akıntıya tekrar baktı. Bu düzgünlüğün altında büyük bir gücün suları bir yerlere sürüklediğine inanmak güçtü. Keşke iki şeyi bekleseydim diye söylendi. Yalnızca iki mi? Şu suyun ne hızlı hareket ettiğini ve bir üçgen delikten sonraki yolun tıkanıp olup olmadığını. Diyelim ki boyalı suyun nehirde belirmesi kısa sürdü. 10 dakika örneğin. Gelecek gelişimizde bu delikten dışarı yüzmeye çalışır mıydın? Elbette. 15 dakika olsa bile çalışırdım. Lukago başını iki yana salladı. 15 çok Niko. İp fazla uzun olur. Yolda başın derde girerse seni geri çekmem uzun sürer. Bence olmaz. En fazlası 10 dakika. Daha fazlası bu işten vazgeçmeliyiz. Doğanın bazı esrarlarını bakir bırakmak o kadar da fena bir şey değil. Lukago'nun hakkı vardı tabii. Hel, torbada ekmek var mı diye sordu. Ne yapacaksın? Suya serpeceğim. Lukago kendi peksimetinin bir parçasını fırlattı. Hel parçayı dikkatle suyun üzerine koyup hareketini izlemeye başladı. Parça önce dibe doğru indi, sanki havada düşüyormuş ama yavaşlatılmış düşüş yapıyormuş gibi. Yalnız ara sıra gözün görmediği dalgalar onu sarsıyordu. Gerçek dışı, esrarengiz bir görünümdü bu. İki adam hayranlıkla izlediler derken birdenbire sanki bir büyüye kapılmış gibi yok oluverdi bisküvi parçası. Akıntıya değer değmez gözün izleyebileceğinden daha büyük bir hızla deliğin içine doğru eminmişti. Lukago soluğunun içinden bir ıslık öttürdü. Bilemiyorum Niko dedi. Bana biraz kötü görünüyor bu durum. Ama Hel çoktan ilk kararlarını vermeye başlamıştı. Bu üçgen delikten içeriye ayakları önde girecekti. Başı önde girmek tehlikeli olurdu. Hele bu hızla. Yol üstünde bir kaya varsa çarpma çok kötü olabilirdi. Ayrıca yolun tıkalı olması halinde gerisin geri çekilirken de başı yukarıda çıkmayı tercih ederdi. Hiç değilse Lukago çekerken o da ayaklarıyla yardımcı olabilirdi. Hoşlanmıyorum Niko. O küçük delik seni mahvedebilir ve ben de bir hayranımdan mahrum kalırım. hem unutma ki ölmek ciddi bir iştir. İnsan günahkar olarak ölürse soluğu İspanya'da alır. Daha bir iki hafta düşünme süremiz var dedi Hal. Dönüşte konuşur, dalmaya değer mi değmez mi karar veririz. Değmezse dalgıç takımlarını buraya kadar taşımayız. Şimdi boya deneyi bize yolun boyunu bildirecek. Saat kaç? 7 sayılır. Boyayı atalım öyleyse. Floresan'ı 2 kiloluk torbalarda getirmişlerdi. Hal hemen çantadan çıkardı. Lökago köşelerini açıp boyaları şarap mahzeninin kenarına dizdi. Yelkovan 12'nin üstüne gelirken hepsini suya atıverdiler. Torbalar duruk kristal suyun içinde aşağı iniyor, kesiklerden yeşil bir duman çıkar gibi oluyordu. İki torba bir an içinde delikten geçip görünmez olurken öteki ikisi dipte yatıyor, deliklerden yeşil boyalar kusup bunları yatay bir çizgi halinde deliğe doğru yollamakla yetiniyorlardı. Boşalmaya yüz tuttukları zaman akıntıya kapıldılar ve kayboldular. 3 saniye sonra su tekrar dupduru kesildi. Nico, bu küçük havuzu Lekago ruhu diye adlandırmaya karar verdim. Ya, çünkü temiz, berrak ve saydam ve hilekar ve tehlikeli. Biliyor musun, Nico galiba sen nesir adamısın diye kuşkulanmaya başlıyorum. Kusur sayılır bu. Hiç kimse kusursuz değildir. Kendin için konuş. İlk yığıntı konisinin dibine dönmek oldukça kısa sürdü. Yeni keşfettikleri mağara sistemi her şeye karşın temiz ve kolay bir yerdi. Daracık geçitlerden sürünmek, uçurumlardan inmek, kuyularla cebelleşmek gerekmemişti. Yeraltı nehrinin üzerinden aktığı tabaka böyle sert ve temiz olduğu için. Vinçlerin başında uyuklayan bas gençler sandıklarından saatler önce kulaklıklarında onların sesini duyunca şaşaladılar. Delikanlardan biri onlara bir sürprizimiz var dedi. Neymiş o diye sordu Lökago. Çıkın da kendi gözlerinizle görün. Yığıntı koninin tepesinden bacanın ilk bölümüne çıkış her ikisi içinde çok yorucu oldu. Paraşüt kayışlarıyla asılı kalmak göğse ve diyaframa büyük baskı yapıyordu. Bunlardan boğulanlar bile olmuştu. İsa'nın çarmıhta ölümü bile böyle bir diyafram kasılması sonucuydu. Lökago bunun böyle olduğunu söylemekte gecikmedi. Kayışlara asılı kalma işkencesini kısaltabilmek için yukarıdaki gençler kahramanca pedal çeviriyorlardı. Ta ki aşağıdakiler bacanın ilk kısmına ayak basıp biraz dinleninceye kadar. Kanlarına biraz oksijen girsin diye her arkadan çıktı. Gereçlerinin bir kısmını gelecek keşif için aşağıda bırakmışlardı. Çifte kayaları geçtikten sonraki çıkış zaten dümdüzdü. Her kısa süre içinde kendini gözleri kör eden bir karanlıktan çıkmış, gözleri kör eden bir beyazlığa dalmış buldu. Onlar aşağıdayken beklenmedik bir hava değişimi olmuş, koşulların en tehlikesini karşılarına çıkarıvermişti. Sis örtüsü. Hel ve dağcı arkadaşları birkaç günden beri sis örtüsünü bekliyorlardı zaten. Ot Sol yöresinin bütün baskıları gibi onlar da buralarda gökyüzünün havayı önceden belli ettiği kanısındaydılar. Kurala göre önce Ifara adlı kuzey rüzgarı gökyüzünü bulutlardan arındırır, mavimsi yeşil bir renk yaratır, uzaklardaki dağları sisle kaplardı. Ifara süresi kısa olurdu. Bundan sonra rüzgar doğuya kayar, serin esen Iduski Haiza'ya dönüşürdü. Bu sözün anlamı güneşli rüzgar demekti. Esinti her sabah güneşin doğumuyla başlar, akşam güneş batarken kesilirdi. Dolayısıyla öğleden sonraları serin olur, akşamları ortalığı sıcak basardı. Hava hem nemli hem berrak olurdu o sıra. Yer örtüsünün silüeti çok netleşirdi. Derken bir sabah insan pencereden baktığında havanın kristalleştiğini görür, uzaktaki dağların mavi rengi kaybolurdu. Vadiye yaklaşmış gibi ayrıntıları belli olurdu hepsinin. O zaman Hego Churia dönemi başlamış demekti. Güneydoğu rüzgarı. Sonbaharda bu rüzgar haftalarca sürebilir, hava çok güzel olurdu. Ama onu izleyen dönem Haizi Hegoa dönemiydi. Öfkeli güney rüzgarının egemenliği, yamaçlarda uğuldaması, çatıları sökmesi, ince ağaç fidanlarını koparıp sürüklemesi, gözlere toz kaçırması dönemi. Baskların her şeyi ters olduğu gibi bu öfkeli rüzgar da insana sıcak değen bir rüzgardı. Vadileri süpürüp evleri sastığı anda bile gökyüzü pırıl pırıl yıldızlı olurdu. Kaprisli bir rüzgardı bu. Ara sıra sessizliğe gömülür, silah sesinden sonraki sessizliği hatırlatırdı. Sonra hemen bütün gümbürtüsüyle geri döner, insan yapısı her şeyi darmadağın eder, tanrı yapısı olanları ağır deneylerden geçirirdi. İşte Haize Hegoa rüzgarı böyle kaprisli, tehlikeli, güzel ve acımasız olduğu için Bask vecizelerinde kadına benzetilirdi. Sonunda güney rüzgarı yorulur, batıya döner, yağış getirir, gökleri yoğun bulut kümeleriyle doldururdu. Bu konuda bir Bask sözü de vardı. Hegoak Hegala Ureandu. Yani güney rüzgarının bir kanadı suyun içinde uçar. Güneybatı rüzgarının yağmuru yere dik düşerdi. Bu yüzden toprak için iyiydi ama o da hemen geçer yerini Haize Belza'ya, kara rüzgara bırakırdı. O zaman yağmurlar sanki enine yağar, şemsiyeleri anlamsız kılardı. Ve sonunda bir gece gökyüzünün rengi birden açılır, yüzeydeki rüzgar kala kalır, alçak bulutlar kayıplara karışırken üst düzeylerdeki aydınlık bulutlar tepeye birikmeyi sürdürürdü. Güneş batarken kümülüsler de güneye doğru koşar, orada kızıl bir renk alırdı. Ama bu güzellik bir tek gece içindi yalnızca. Ertesi gün gene ifaranın yeşil ışığı çıkardı ortaya. Kuzey rüzgarı geri dönerdi. Ve tabii her şey yeniden başlardı. Gerçi rüzgarlar durmadan pusulanın çevresinde döner dururdu ama Bask havalarını önceden kestirmek gene de güçtü. Bazı yıllar hava bu plan içinde 3-4 devir yaparken bazı yıllar bir tek devir yapardı. Ayrıca her rüzgarın şiddeti ve süresi de değişime uğrayabilirdi. Bazen arada bir dönemi atlayabilirdi bile. İki rüzgar arasındaki geçiş döneminde genellikle rüzgarlardan hiçbiri diğeri üzerinde hakimiyet sağlayamaz. O zaman Basklar bugün hava yok derlerdi. Hava olmadığı, dağlarda rüzgar kıpırtısı olmadığı zamanlardaysa bazen böyle bembeyaz bir sis örtüsü çıkıverirdi ortaya. Sis tabakaları kalın battaniyeler gibi toplanır, üstten güneş pırıl pırıl parlar göz kamaştırırdı. Sis öyle yoğun olurdu ki insan uzattığı kolunun ucundaki elini bile güç görürdü. Bu koşullar geçici körlükten daha ciddi sorunlar da doğurabilirdi. Baş dönmesi ve duyusal içe dönüş gibi. Bask dağlarına alışkın kişiler kapkara gecelerde bile dolaşabilirlerdi. Yanaklarına değen rüzgar onlara karşıdaki engelin türü hakkında fikir verebilirdi. Yuvarlanan bir çakıl yerin eğilimini anlatabilirdi. Hem karanlık hiçbir zaman mutlak olmazdı. İnsan gözü kesinlikle gökyüzünün bir yerinden biraz ışık almayı başarırdı nasılsa. Ama böyle yoğun siste bu duygusal tepkiler tümüyle sıfıra iniyordu. Göz sinirleri uykuya yatıyor, gözler güneşten kamaşıyor ama ışığı fark ettikleri için merkezi sinir sistemine görüyoruz diye haber salıyorlardı. Bu haber işitme ve dokunma duyularının gevşemesine yol açıyordu. Mesafe konusunda fikir verecek bir rüzgar da yoktu. Rüzgarla yoğun sis asla bir arada bulunamazdı. Sesler büsbütün tehlikeliydi. Nemli havada su zerreciklerine çarpıp yansıyan ses her yönden birden geliyormuş gibi olurdu. Ve işte Hel bacanın karanlığından gözleri kör eden böyle bir sisin içine çıkmıştı. Paraşüt kayışlarını açarken Lökago'nun sesi mağara ağzının ilerisinde bir yerden duyuldu. Bize söz ettikleri sürpriz buymuş. Ne kadar güzel. Hel biraz ilerleyince vinçlerin başında çalışmakta olan 5 gölgeyi hayal meyal fark etti. Daha sokulunca bunlardan ikisinin nehirde bekleyenler olduğunu anladı. Onlara bu sisin içinde mi tırmandınız diye sordu. Biz gelirken yeni yeni oluşuyordu. Ucu ucuna yetiştik. Aşağılar nasıl? Hepsi dağcıydı. Hel'in ne demek istediğini anlıyorlardı. Daha gri dediler. Çok mu gri? Çok. Sis aşağıda daha gri ise oradan geçmek tehlikeli demekti. Hele bu uçurumlar mağaralar diyarında. Yapılacak tek iş yukarıya tırmanmak ve dağ bitmeden sisin bitmesini ummaktı. Bu durumlarda her zaman için en akıllıca iş buydu. Ne de olsa insan dağdan yukarı doğru biraz zor düşerdi. Her tek başına olsa durumun sinir sistemine yapacağı tüm etkilere rağmen dağdan inmeyi başarabilirdi. Yakınlık duygusuyla dağları bu kadar iyi tanıma avantajını birleştirerek temkinli adımlarla inebilirdi. Ama Lökago ve 4 Bask genci için sorumluluk alamazdı elbette. bir metreden ilerisi doğru dürüst görünmediği, 3 metre ötesi ise hiç görünmediği için bellerine bir ip doladılar. Hal öne düştü. Yavaş yavaş yukarılara doğru ilerlediler. Uzun ve güvenli yolları seçiyordu Hal. Kayaların çevresinden dolaşıyor, deliklere, çukurlara hiç yanaşmıyordu. Sis örtüsü kalınlaşmıyordu. Ama güneşe doğru yükseldikçe daha göz kamaştırıcı oluyordu. 3 çeyrek saat kadar sonra Hal birden güneş ışığına ve mavi gökyüzüne kavuşuverdi. Onu karşılayan görünüm harikuladeydi. Ama aynı zamanda korkunçtu. Sis tabakasının mutlak sakinliği içinden yükselen vücudu arkasında küçük bulut parçacıklarının dağılıp oynaşmasına neden olmuştu. Belindeki ip 10 metre gerideki ikinci adama doğru uzanıyordu. Adam henüz görünmüyordu tabii. Her yanı kar gibi örten beyaz örtünün üstünde bask pirenelerinin dorukları sipsivri yükselmekteydi. Yukarıda da bask diyarına özgü masmavi gök. Sessizlik öylesine yoğundu ki her damarlarında kanın dolaşımını bile dinleyebiliyordu neredeyse. Derken ikinci bir ses duydu. Lukago aşağıdan sesleniyordu. Burada böyle sonsuza kadar duracak mıyız? Jeremiah'ın durmadan yakınan gavgavları adına çişin varsa yola çıkmadan yapsaydın ya. Ve bir anda o da sisi yarıp yukarı yükseliverdi. Ha, anlıyorum dedi. Bask diyarının güzelliğini tek başına seyretmek istedin. Biz aşağıda oltaya takılı yem gibi sallanırken. Amma bencil adamsın Nico. Güneş batmak üzereydi. Çabuk adımlarla yamacın çevresini dolaşıp karanlık basmadan en yüksek sığınağa ulaşmaya çalıştılar. Oraya vardıklarında iki çobanın kendilerinden önce yerleşmiş olduğunu gördüler. İkisi de yaşlıydı. Sisi görünce arka yamaçtan çıkmışlardı buraya. Yanlarındaki koca paketler bunların küçük kaçakçılar olduğunu gösteriyordu. Ama basklar kaçakçılık yaparken normal ticaret yapmaktan daha bir huzur duyuyorlardı. Sosyal açıdan kabul edilebilen uğraşlarda hiçbir tat yoktu ki. Önce selamlaşıldı, sonra karşılıklı şarap ikram edildi, bir tür sohbet başladı. Lukago dağların sükununu bozanların hepsine esip yağıyordu. Bütün turistlere, avcılara, özellikle kayakçılara. Çünkü kayakçılar dağlara olmadık makineler getiriyorlardı. Yürümeye üşendikleri için. Sonra da geceleri eğlenelim diye çirkin çirkin barakalar kurarlardı buralara. Pis herifler. İşte bu tipler yüzünden Tanrı haftanın 8. gününde silahlar da yaratayım diyivermişti. Çobanlardan biri bilgiç bilgiç başını salladı ve yabancıların kesinlikle kötü olduklarını kabullendi. Atzeri otzeri.